Ayrım 18, Fena Halde Leman, Attila İlhan, sayfa 199. Bunları uyandığım an mı aklımdan geçirmiştim pek hatırlamıyorum. Yalnız konuşmayı denediğim sırada Kerma ortada yoktu. Kahırdan ve korkudan titriyordum. Nasıl olsa uyuyamayacağım, cigaraları birbirine ekleyip sabahı beklesem. Dev bir suçluluk duygusu insanüstü ağırlığıyla beni eziyor. Yalnız ve kaygılıyım. Evet, ne kabahat işlediğimi bilmediğim halde şafak sökerken suçlu olduğumu itiraf ediyorum. Sabah bunalımı aşmak amacıyla dönmeyeceğim bir karar verdim. Hafta boyunca işten başka şeyle ilgilenmeyeceğim. Erteleyip durdum, şu ziyareti yapmalıyım. Natia Appfields firması daima anlayış gösterir. Traktör montaj fabrikası konusunda göstermiyor mu? Türkiye tarım ülkesi, tarım endüstrisinin geleceği parlak, üretici geleneksel yöntemlerden soğutulmuş, traktörleri getirtecek yerde daha ucuz işçilikle İzmir'de üretirsek, Natia Appfields'da biz de kâr ederiz. Menderes'in devrilmesi Türkiye'nin yabancı sermaye politikasını etkilemedi ki. Eldeki yasa elverişliydi, daha elverişli hale getirdiler. Bize düşen yasanın olanaklarını iyi kullanıp tüccarlıktan sanayiciliğe atlamak. Elbette Monsieur Prevost'un yardımıyla. Bunları Muhlis Bey'le beraber uzun uzadıya yazmıştık. İlkesinde uyuşuldu, anlaşmanın artık teknik bölümleri tartışılacak. Daha fazla gecikmem yakışık almaz. Hem oyalanır, üstümdeki ağırlıktan kurtulurum. Dediğimi yaptım. Yaşlı Prevost beni özel kabul etmeyi yeğliyor. Çünkü madam, talihsiz kocanız bana evladımdan daha yakındı. İhtiyarlıktan ufalıp gitmiş, zayıflamış da, iyi giyinmiş bir iskeletten farksız, hala yaşadığının belirtisi, merak ve dikkatten çıtırdayan olağanüstü hareketli gözleri, bir de sinek kovar gibi sağ elini sık sık yüzünün önünden geçirmesi, tik olmalı. Ah evet, zavallı zevcesiyle İzmir'e yapmış oldukları o muhteşem yolculuğu aklından bir türlü çıkaramıyormuş. Ne şahane palmiyeler, ne leziz üzümler, ne tadından yenmez karpuzlarmış onlar. Zevcesi mi? Onu 2 yıl kadar önce maalesef kaybetmiş. Deauville yakınlarındaki bir trafik kazasında. Ah evet, bacağının biri baltayla kesilmiş sanki, ta uzakta bulunuyor. Baş kopmuş, kafatası göçük, her tarafta beyin bulaşıkları. Ah evet, tahammül güç, hayata olduğu kadar ölüme de tahammül güç. Bundan değil midir ki Kermon'un intiharına da karısının ölümü kadar üzülmüş? Çünkü madam, talihsiz kocanız insan olmakla zengin olmayı birbirine karıştıran görgüsüzlerden farklıydı. Hani zengin oldular mı, insan olduklarını da sanırlar. Sözleşmeyi tartışmak üzere beni oğluyla baş başa bırakmadan Ekrem'in intiharını yorumlamaktan kendini alamadı. Siyasete ehemmiyet atfettiği söylenemez. Ona sürgünde yaşamak ağır geliyordu. İtiraf edelim ki o yaşta bir adamın her türlü faaliyetin haricine atılması, tahammülü fevkalade zor bir keyfiyettir. Erken emekliye sevk edilmiş biri gibi içi içini yer, mevcudiyeti manasını kaybeder, yıkılır. Onun yapısında bir adamın hayatından her türlü faaliyetin kalkması, vücudunu ve ruhunu fartı meşguliyetten ziyade yıpratır. Hepimizde öyle olmuyor mu? Ne var ki Ekrem Bey, ben de eksik olana sahipti, yani cesarete. Onun içindir ki yeryüzünde münhasıran beşeri diyebileceğimiz tek jesti başarıyla gerçekleştirdi, intiharını. Yanlış bilmiyorsam madam, hayvanların intihar ettiği kaydedilmemiştir. Yalnız akrepler ki... Beni oğluna bırakırken yaptığı uyarı duygulanmama neden oluyor. Elinizden ne geliyorsa, hatta fazlasını yapınız Valeri. Madame Korkut'un mutlaka memnun dönmesini istiyorum. Arjantin'de imale başladığımız Voyant 074 Türkiye için de münasiptir. Modern ve çevik bir makine. Oğlu süpürge sarışını, hayli katı bir adam, biraz hayret, biraz öfkeyle karşı çıkmak istedi. Nasıl olur? Voyant 074 çok yeni. Teknik servis imali daha kolay bir model düşünmüştü. Türkler tecrübesiz, Voyant 071 daha uygun düşmez mi? Hayır, dediğimi yapınız. Amerikalılar çoktan girmiş, Almanlar giriyor. Teknolojik cihetten onlara teveffuk edebilirsek pazara yerleşebiliriz. Aksi takdirde... Eski Fransız soylularından kalma hafif çapkın bir kibarlıkla elimi öperken nasıl unutmadığına şaştığım Türkçe iki kelimeyi kullanıyor. Kısmet Leman Hanım, kısmetse her şey olur. O hafta tartışmayla geçti. Genç Prevo, işe yaramaz oğulların çok bilmiş telaşçılığı, kibirli idraksizliğiyle zorluklar çıkardı durdu. Önceleri gırtlağımdaki erkek sesinden rahatsız, gittikçe alışkın hatta duruma egemen önüme sürdüğü engelleri birer birer aştım. Dışarıda bir kar burgacı, Paris'i birbirinin içinden üreyen bir imgeler sarmalına çevirip hızla dağıtıyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar tenha sen köprüleri, sarılmış sarmalanmış kadınlar, çıplak ağaçlarıyla kestirmeden sonsuzluğa ulaştıkları izlenimini veren bulvarlar halka halka zincirleniyor. Günler işimi kurcalama fırsatı bırakmadan böyle geçse de nasıl kullanacağımı kestiremediğim geceler önümde bomboş uzanıyor. Sinema ve tiyatroyla avunmaktan vazgeçtim. En ilkel entrikalarında bile kendimi görüyordum çünkü. Hayatımı görüyor ve yargılıyordum. Daha önemlisi geç vakitlere kadar sokakta kalırsam eve dönmem zorlaşıyordu. Biraz çocukluğumdan kalan korkuların etkisiyle biraz Ekrem'den kalan kaygıların... Kar alışkanlığımı İzmir'de yitirmiştim. Tipi başladı mı bende moral diye bir şey kalmıyor. Hele gece yarısına doğru bir kahveden çıkınca soğuk, çelik usturasıyla gövdemi parça parça doğuruyordu. Alkolün çağrısını derinden duyuyorum. Gel de içme. Yüreğimin zehirini alacak, korkularımı dağıtacak, yumuşak sarhoşlukları arama. Bu çağrıya direnebilecek gücüm kalmamıştı. Ama içiyorsam alkol düşkünü olduğumdan çok ne yapacağımı bilemediğimden içiyordum. Nerede olursam olayım ilk kadehten itibaren Ekrem o ilk tanıştığımız zamanki kibirli haliyle gelip sol yanıma oturuyor, yüzünde gizlemeye çalıştığı ne serzenişler ne sessiz yakınmalar. Her defasında çok korktuğum halde gelmesini bekliyorum. Onunla bir konuşabilsem, gönlümden boğazıma yükselen sevgi dolu sözleri kulağına bir fısıldayabilsem, dünyalar benim olurdu. Ben böyle şeyleri ona hiç söyleyemedim, akıl edemezdim hiç, o da fırsat vermezdi. Bu içimi büsbütün karartıyor. Ekrem, sevgilim, bir tanem. O gece Vaven meydanındaki bir pavyonda birkaç haytanın beni el kol işaretleriyle kendi kendine konuşan bir deli sandıklarını görünce kararımı verdim. Lili'nin evde olmadığı bir saat iki şişe sherry, üç kutu yaprak cigarası alarak Mamma Pellegrini'ye damlayacağım. Sağır ve yalnız bir kadının dedikodudan hoşlanmaması aklın almayacağı şey. Daha ilk konuşmamızda belli olmadı mı bu? Branş meydanına vardım ki ışıklı reklamları durdukları yerde duramıyor. Ateşten sansarlar gibi yine sağa sola atlıyor. Gecenin son orospuları kemerlerin altına dizilmişler. Cigaralarının ateşi suratların ortasında kıpkırmızı. Üçüncü bir göz canavar gözü. Kapı hemen açılmadı. Üst üste çaldım zil sesi filan duymayınca aklıma geldi. Duvar gibi sağır mamma kapının çalındığını nasıl anlıyordu? Mamma Pellegrini, onun sürgünden kaçmış hantal bir kürek mahkumuna benzeten, enine kalın çizgili erkek pijamalarıyla, inindeki koltuğa gömülünce karşısına düşen ampulü gösteriyor. Zile basıldı mı yanarmış. Tatsızlığı üzerinde bir zaman, yüzüme bakmaya bile tenezzül etmeden, Korsika diliyle söylendi durdu. Hoşnutsuzluğunu saklamıyor suratından düşen bin parça. Ancak getirdiğim armağanları görür görmez hava değişiyor. Özellikle yaprak cigaralarını. Yayvan morina balığı ağzında o dakika obur bir sırıtma. Uzman tiryaki edasıyla içlerinden birini açtı, uzun uzun kokladı. Daha çok kendi kendine ''Gözünü seveyim'' diye bağırıyor. ''Sayıcı Havana be!'' Yaprak cigarasının yakışında sevicilere özgü öyle bayağı şeyler var ki irkiltici bir müstehcenlik izlenimi doğuruyor. İnce tırtıllı sesi boyasız olduğundan iyice balık beyazı, löpür löpür suratı. Sinirime dokunuyor ama Lili'nin sırlarını öğrenmek istiyorsam katlanmaya mecburum. Ne yapayım? Bu gibi hallerde tek geçerli ve insancıl çare olan iki yüzlülüğe sığınıyorum. Mamma, güvenebileceğim tek kişi sizsiniz. Kocamın Lili ile ilişkisini ayrıntılı bilmek istiyorum. Yardımcı olursanız. Dinlemiyor bile. Yaprak cigarasının kalın dumanları ardında ağır bir şilep gibi kayboldu. Çevresindeki öteberiyi kurcalıyor. Bir şey arıyor sanırım. Nihayet buldu ufak bir zımbalı defter, bir de tükenmez kalem. İkisini de bana uzatıp çığlık çığlığa emretti.
Döktürdüğün incileri şuraya yazır mısın?
Çabuk çabuk çiziktirdiğim soruyu ağır ağır okuduktan sonra sazan balığı gözlerinde tembel bir acı gözlerime bakıyor.
Senin herif şekerim eşi bulunmaz delikanlıydı. Kim olduğunu sen bana sor. Bir kere adım attığı yeri neşeye boğar. Hem de şöyle böyle neşe değil, halelisi, katıksızı. Lili'ye gelince vallahi ne diyeyim, orospunun teki işte. Tırnaklarının ucuna kadar orospu, orospunun katmerlisi. Aralarında ne olsun istiyorsun yani? Orospuyla ne yapılır? Yatılır şekerim, yatılır. Onlar da yatıyorlardı işte.
Evin içinde bir yerde iyi kapanmamış bir musluktan su damlıyor. Hem damlası sanki göğsümün orta yerine indirilmiş acımasız bir tekme. İkinci asıl önemli sorumu defterine yazarken mamma duman kaçan gözlerini yarı kapamış, yaprak cigarasından derin soluklar çekiyordu. İyi ama duyduklarım doğruysa Lili kadın değilmiş, travestidir diyorlar. Asıl adı da George, doğru olabilir mi? Dost doğru gözlerime baktı.
Kim diyor bunu?
Dalgın cevabımı beklemeden sürdürüyor.
Sayıcı olmuş, yalancı olmuş, ne fark eder? Sen bana baksana şekerim, orospuluk insanın ruhunda olur, apış arasında olmaz. Bunu iyice kafana koy. Lili yaman bir orospu, tamam mı? Bu işi hakkıyla yapıyor, tadını çıkara çıkara. Oğlanmış diyelim, ne yazar yani?
En çok korktuğum dolaylı yoldan onaylanmış oluyor. Lili kadın değil, içimdeki kargaşalık büyüyor. Oysa varsayımın gerçekleşmesine sevinmeliyim. Bir kere şimdiye kadar uzanamadığım değişik bir ruhsal alan önüme açılıyor. Onun için, fakat asıl muammanın anahtarını sonunda ele geçirebildiğimden. Ekrem'in evlenirken bende bulmak istediği şey, benim onu memnun edeyim diye terk etmek istediğim şeydi. Üçüncü cinsten olmak. Düne kadar kuşkuluydum bundan, artık eminim. Mamma'nın sözü henüz bitmemişti.
Yo, yanlış anlama. Onunla tutulduğundan yatmadı. Elinin altındaki en usturuplu orospu o, bu sebepten.
Arkasından yüreğimi kaldıran bir saplama.
Senin herif ömründe tek kadın sevmiş şekerim, karısını. Lili'ymiş, filanmış, feşmekanmış, çekiver kuyruğunu, tamam mı? Bunu sana söyleyen benim, Mamma Pellegrini.
Şaşkın mı, kararsız mı, ümitsiz miydim? Nasıl üzücü bir halde olmalıyım ki yaptığı önemli açıklamayı kanıtlamak gereğini duydu. İnandırıcı, kesin, paha biçilmez kanıtları beni bunaltıcı bir kederle boğuyor. Elinde başka bir defter, bana baş başa burada çene çaldıkları geceler kocamın ona yazdıklarını göstermesin mi? El yazısıyla.
Baksana şuraya, bak hele bak diyorum. Seni seviyor muymuş, sevmiyor muymuş, gözünle gör. Ah, karı kısmında fındık kadar beyin olsaydı dünya başka türlü olurdu.
Oraya baktım, ne çok şey gördüm. Kocam sürüklendiği çıkmazın karmaşıklığından bezmiş, gevşek biraz tembel yazısıyla kağıda içini dökmüştü. Farkında bile olmadan bir cigara yakmışım, sonra mammayı unuttum ve okumaya daldım. Sonunda kafamı kızdıracak yalan söylediğinden mi? Hayır. İstediği kadar uydursun, aldıran kim? Yalanlarıyla ona duymak istediğim saygıyı tahrip ettiğinden. Saygı bitti mi her şey biter. Saat tam 6'da orada olacağım diyor, saat 8'e çeyrek var. Hanımefendi ortalarda yok. Dediğin doğru mamma, Lili kafadan ibaret, hem kendi kendisi hem biraz fazlası. Eğer kendisi kalsaydı öteki eşcinsellerden biri olur, arada kaynardı. Onda fazla olan kişiliğine öyle bir boyut eklemiş ki gerçeğin toptan inkarı sayılabilir. Olduğunu sandığı, olduğunu tuz buz ediyor. Vücut kafanın ona önerdiğine uyarak yeniden biçimleniyorsa, kendini kız sandığı, Lili olduğu yer burası işte. Sonuç travesti mi? Yo, yeniden dünyaya geliş. Haklısın, zirzopça laf ediyorum. Fakat onun içinde bir kadın ruhu oturuyor dediğin zaman sen aynı şeyi söyledin. Yaşadığımız dramlar aynı değil, paralel. Ben birbirini iten iki cinsi tek vücutta bir arada arıyorum. Oysa kadın erkekse değil mi, kadınlığını sevmiyor artık. Ne yapıp yapıp ondan kurtulmak istiyor. Bazı oğlanlarda görülen durum karşıt ama sonuç bir. Lili kendini kadın sanıyor, öyle mi? Sandığı andan itibaren öteki kadınlar onun için var olmaktan çıkıyorlar. Ya da sadece muhtemel rakipler olarak varlıklarını sürdürebiliyorlar. Çünkü o erkek arıyor, sahici bir erkek. Ancak o zaman kadınlığına inanabilecek. Sen sahici erkek olmadığından önemini kaybedip gözden düşüyorsun. Ben karımla, tersine ama, paralel bir dram yaşamıştım. Onu oğlanımsı seviyordum. Gerçekten olduğu an gözünde erkekler önemini yitirdi. Başta ben. Gittikçe daha çok, kadınlarla. Tamam, haklısın, yerine Lili'yi koymayı denedim, imkansız. Lili'de duygu yok, gerçek duygu. Çeşitli havailiklerini gerçek kadınlığa ulaşmanın yöntemi sanıyor, yanılıyor. Kadınlığı içten ya da içgüdüsel değil, kafadan, hatta yapmacık. Belli belirsiz, sinema sayesinde örneklerini her tarafta gördüğümüz, bir formüle uyularak tasarlanmış, uygulamasına geçilmiş. Lili en iyisi sandığı, gerçekte ise standart bir kadınlık modeliyle özdeşleşiyor. Lili onun yerini tutamaz. Karımın çapraşıklığını iyi kötü içeriyor, ancak yarısını, eksik yanı en önemlisi insancıl olan. Lili inanılmayacak derecede alımlı, görkemli bir travesti. Ama bütün insancıllığından soyunmuş, yapmacıklığı kendisini şehvetli, yani insancıl sanmasına neden olsa da gerçekte sadece cinsel, yani hayvansal. Karım her şeyden önce içten, çapraşıklığı ne yapay ne yapmacık, tabii bir şey. Bunca çabasına rağmen Lili amacına yarı yarıya ulaşabilmiş. Karım onun çok üstünde, karım hepsinin çok üstünde. Söylediğimin neresi matrak, anlayamadım. Bazen bir kadın da birçok kadına rastlarsın, karımda olduğu gibi. Bazen de tersine, bir kadın elde edebilmek için birçok kadın lazımdır. Çözüm diye alırsan son söylediğim elverişli sayılmaz, ama teselli diye alırsan aptalca da olsa benimseyebilirsin belki. Kapıdan işittiğim sahte bir hüznün titrettiği nazlı ses beni daldığım okumadan sıyırıyor. "Aa, burada mıydınız? Ne sürpriz!" Başımı çevirmeden Lili'yi yaldızlı bir yalan halinde elle tutarcasına görüyorum. Küllü sarışın peruğu uzun takma kirpikleriyle, soluk bir platin aydınlığının ortasından bana doğru buğulu buğulu ilerliyor. Payetli bir elbise giymiş, bir içim su. Evet, oradaydım. Orada olmaktan başka çarem yoktu ki. Lili'nin ürkütücü yanı istediğini hissettirmeden avucuna almasıydı. Lüks yosma değil mi? Öylesine kurallara uygun davranıyor ki tedbirli olmayı ihmal edebiliyorsun. İşi gücü beliren her olasılığın, para, içki, erkek, posasını çıkarmak. Hem de nasıl, duygusal çaprazlara düşmeden alabildiğine. Gerçi başkalarıyla ilişkilerini tatlı bir yumuşaklığa büründürmeyi ustalıkla beceriyor. Ama bu anlayana onun duygusallığından çok ne içinden pazarlıklı olduğunu gösterir. Üstesinden gelebilmesi bir profesyonel için azımsanacak şey mi? Ekrem ondan söz ederken duygusuz olduğunu söylemiş. Saptaması doğruydu. Kanıtlayabilecek az fırsat çıkmadı önüme. Duygusuzdu, evet, yüzünden eksik etmediği ihanete uğramış balerin mahzunluğuna, bakışlarındaki söze sığmaz kedere rağmen. Lili her zaman görgüsüzlerin hırslı hesaplarına tutsak yaşadı. Bundan acı duyarak değil. Uzun sürede kim bilir ne güçlüklerle ufak ufak yarattığı kişilik, gerçekte haris, hilekar, zenginliğe ve lükse düşkün bir kenar mahalle delikanlısını saklıyordu. Acımasız, gizli tutulan bir düşkünlük. Zenneliği seçmesi cinselliğinin üstüne çıkmak, ruhunun iç gereksinimlerini karşılamak, izlenimini veriyorsa da ona sınıf değiştirmek, yoksulluktan kurtulmak yollarını açan bir girişimdi. Onun düzeyindeki bir muslukçu çırağı için kadın kılığında yaşamak, her bakımdan daha iyi yaşamak olmayacak mı? Kadınlık iddiası istediği kadar ruhsal dramı görünsün, daha yüksek düzeyde yaşamasının tek yolu. Yaşantısında iş hesaplarının duygularına baskın çıkması buradan geliyor. Peki nasıl ondan vazgeçemez, yokluğuna katlanamaz oldum? Her şeyi açık değerlendirmeyi severim. Bunu soğukkanlılıkla araştırdım. Yararsız, hatta zararlı bir yaratıktı. bonbon pembesi yatak odası, ucu sivri memeleri, abartılmış cover girl makyajı asabımı bozuyordu. Burası muhakkaktı ama alışılmadık yanının mıknatıs gibi beni çektiği daha az mı muhakkaktı? Kulağınıza alçak sesle neredeyse fısıldayarak konuşan, yarı örtülü göz kapakları menekşe rengi, etten kemikten bir hünsa. Demek çekiciliği alışılmamışlığın çekiciliğiydi. Kaçınılmaz büyüsü, tutkunun büyüsü. Ağına düştüğüm anda gariplik bana egemen oldu. Olağanüstü güncelleşince ondan öylesine etkilendim ki gerçek önemli olmaktan çıktı. Haris para düşkünü bir kenar mahalle delikanlısıymış. Beni ilgilendirmiyor. İlgilendiren vamp yüzüne ve göğüslerine rağmen gerçek bir erkek organı taşıması. Buna çarpılmıştım, o da farkına varmıştı. Fazla alışkın olduğundan mı, tamamıyla kadınca, bir sezgiden mi, orasını bilemem. Sonradan yeterince düşündüğüm için kesin konuşabilirim sanıyorum. İlk gecemiz kurala aykırı geçmemiştir. Lily profesyonelce davrandı. Gerçeğini öğrendiğimi anlar anlamaz örtbas etmek telaşına düşecek yerde yararlanmanın çaresini arıyor. Biraz bocalasa bile kısa sürede kendini toparlayıp duruma el koydu. Önce bir baş işaretiyle mamayı odasına gönderiyor, sonra beni son buluşmamızda oldukça hoş vakit geçirdiğimiz yatak odasına çağırıyor. Orada neye tanık oluyorum? Görünüşte masum, şeytanı baştan çıkarabilecek bin türlü şehvet çağrışımı yüklü, ilginç bir striptease. Nasıl serseme dönmüştüm, gözlerimi ayıramıyordum. Kuşkusuz amacı beni baştan çıkarmaktı ama uçarı bir kolejli kız mazeretiyle bunu ustaca gizlemişti. Şu sırtındakiler de pavyon pavyon kokuyor, onu bunaltıyormuş canım, soyunup bir kurtulsunmuş. Neye, nereden, nasıl başlayacağını biliyordu. Gecenin koyulaşan sessizliğine, radyosunu kurcalayıp bulduğu şuruplu müziği usulca akıttı. Dişlerinin arasında hafif ısırarak tuttuğu cigarası, baygın gözleri, adım attıkça çalkalanan biçimli kalçalarıyla çıplak dolaşıyor. Erkek mi, kadın mı? Her ikisi de. Onu gözlerimle yiyerek, kelimesi bu, içiyorum. Aklım tamamıyla başımda, neye yarar? Öyle günler oluyor ki insanın aklının başında olması, yaşadığı çetrefilliği ağırlaştırmaktan başka şeye yaramıyor. Yalan mı? Lily gücünün olduğu kadar zaafımın da bilincindeydi. En çürük olduğumu kestirdiği yandan üzerime geliyordu. Değişik cinselliğin çağrısına karşı koyamıyordum ya, oradan. Hesaplı ve kışkırtıcı bir yavaşlıkla muz gibi soyunurken kırıla döküle neler anlattı unutmuşum. Değişik bir cinsellik havasının hüküm sürdüğü belleğime kazılmış. Aşırı sert, diklikleri doğal olmadıklarını açıklayan mor uçlu memelerini içimi allak bullak etmişti. Bir de burun deliklerimden genzime sızıp boğazıma sarılan sütlü kadife yumuşağı o koku. Dayanamayıp dedim ki, Paşa Nuri'nin ortaya attığı iddia demek doğruymuş. Böyle bir şey demeyi tasarlamamıştım. Sözler kendiliğinden ağzımdan döküldü. Lily her çeşit insanla düşüp kalkmaktan bıkmış orospuların bezginliğiyle, ''Aman'' dedi, ''yine mi o ahmakça soru?'' ''Soru mu? Size soru sormadım.'' ''Sordunuz, dolaylı olarak. Sizi olağanı aşan bir kadın sanmıştım, yanılmışım. Kermo da yanılmış.'' Yapmacık bir göğüs geçirişiyle cigarasını söndürdü. ''Oldum olası yanılırız. Gerçek gözümüzden kaçar. Kim bilir, dün o çılgın zencinin dediği gibi belki gerçek diye bir şey yok. Yani sahici gerçek.'' Yatağa uzanmıştı. Düzgün bacakları, minnacık çinli ayakları çıplak. Sırtına varla yok arası bir baby doll geçirmiş. Pulları abajurdan dağılan ağdalı ışığı yansıyor. En ummadığım sırada dolaylı bir çağrı. ''Niye susuyorsunuz? Sesinizin içimi bir hoş ettiğini söylemedim mi?'' ''Felaket bir ses. Ağzınızdan sanki erkek konuşuyor. Eski Parisli bir bey.'' İçimdeki delice isteğe uysam üzerine atılacağım. Kermo bırakmıyor. Çok uzak bir kermo, hayal meyal seçebildiğim hiçlikle yokluk arasında bir yerde. Meydana çıkması beni alıkoymaya yetecek mi? Hayır, hiç sanmıyorum. Yetmedi de. Çünkü ne zaman kimin söylediğini hatırlamadığım şu sözler nedense çıktı geldi. Her kelimesini ateş yanığı gibi teker teker derimin üstünde duydum. Kendimi tutamadım, can yakıcı ama tadına doyulmaz bir şeydi.
İzmir'de İclal mi söylemiştir? Çiçekleriyle kuşatılmış iri siyah gözlerinin hareketsiz bakışıyla çelişerek, öyle çabuk çabuk.
Sen ruhum, dişiliğin ötesinde bir kadınsın, hep öyle oldun. Sadece inadın buna mukavemet ediyor. Bu sebepten ideal zevce hayatına intibak ettim sanıyorsun. Zevceler dişiliği baskın kadınlardır. Harbi umumiden beri ortalıktan kayboldular. Artık ya tepeden tırnağa dişiler var önüne gelenle yatıyor ya da bu dişilerin cinselliğinden erkek kadar etkilenen öteki kadınlar. Evet güzelsin, yüzünde vücudun da kusursuz. Lakin şu söylediğim manada dişi olduğunu kim iddia edebilir?
Lili ile yattık. Hem kolay hem zor bir sevişme oldu bu. Giderilmez cinsel doyumsuzluğundan mı ne, Lili her şeyini sunuyordu. Ballı dudaklarını, nemli kalçalarını, çıtır çıtır memelerini, kısacası mantıklı ve uyumlu bir doyuma ulaşamamanın acısını çeken bir bütün halinde, canlı, kıpır kıpır bütün vücudunu. Kadınlıkla erkeklik arasında bir yere sıkıştığı için ne kadın olarak tam doyuma erebiliyor ne erkek olarak. Gözlerini sislendiren hüzün bu nedenden. Doyumsuzluğun avunma bilmez acısı bu, giderilemez bir acı. Ben tam tersine kendimi bulduğum izlenimi içindeyim. Hem de yenilenmiş, kırıksız, çatlaksız bir bütün olarak. Ne erkeğim ne kadın. Varlığının tadına varmış, ruhuyla da vücuduyla da dengeye ulaşmış bir insanım. Böyle garip ilişkilerden sonra duyumsadığım acı burulma silindi gitti. Bir sevişme yatağında dimdik memeleri ve erkekliğiyle Lili'nin yanı başımda çırılçıplak yatması kim bilir ne zamandan. Belki Miss Higgins döneminden, tohumu içimde kalmış, bilmem hangi utanç duygusunu üzerimden alıvermişti.
Yalan, nasıl da yalan, kendimi öyle suçlu, o kadar kabahatli hissediyorum ki.
18. ayrımın sonu, sayfa 212.